Ayrım 8. Sayfa 70. Baba otorite ve güç olduğu için, erkekte de otorite ve güce bir eğilim olduğu için ona doğru akar ve çocuk cinsel kimliğini oluşturur. Bunun kritik şartı babanın adam gibi bir baba olmasıdır. Babanın çocuğuyla kaliteli vakit geçirmesi, onu oğlu olduğu için kabul etmesi gerekir. Onu koşulsuz sevmesi, onunla oyunlar oynaması gerekir. Bu şekilde anneyi bırakıp Ahmet babasıyla vakit geçirebilir. Bütün bunların karşısında Ahmet, ben babama bunu yapamam, onun karısını alamam, annemi artık bırakmalıyım der. Ahmet, babanın hatırı için anneden vazgeçer. Bu ikinci kıstas, ama bu iki kıstas da yetmez. Üçüncü ve daha önemli bir kıstasa ihtiyaç vardır. 3. Anne ve baba sosyal olmalıdır. Ahmet'i yeni eş adaylarının bulunduğu ortamlara sokmalıdırlar. Ne demek bu? Eve misafir gelmeli ya da onlar misafirliğe gitmelidirler. Ahmet diğer evlerdeki kız çocukları ile evcilik oynamalıdır. Annesinin arkadaşları ile yakınlaşmalıdır. Bunlar teyzeler, yengeler gibi diğer kadın adaylardır. Yani Ahmet yeni eş adaylarının bulunduğu ortamlara girmelidir. Yeni bir eş adayı bulursa anneden bağını koparabilir. 4. Anne oğlunun kendisinden kopmasına izin vermelidir. Yani anneden bağını kopararak bireyselleşmeye ve özelleşmeye çalışan çocuk bu süreçte anne tarafından olduğu gibi kabul edilmeli, desteklenmeli ve onaylanmalıdır. Anne asla sevgisini keseceği tehdidinde bulunmamalıdır. Bu sürecin sağlıklı gerçekleşebilmesi için de ruhen sağlıklı bir annenin olması esastır. Kendi bilinç dışı çatışmalarını çözememiş, kendi ödipal çatışma yaşayan, oğluna aşırı düşkün bir annenin çocuğuna yardımcı olması da beklenemez. 5. Kişi cinsel kimliği değersizleştiren bir ebeveyne sahip olmamalıdır. Yani çocuğun sağlıklı bir özdeşim kurabileceği bir ebeveyn olmalıdır. Örnek olarak erkeklik onuru ve şerefine önem vermeyen, aldatılan, eşinin hakaretlerine maruz kalan ve oğluna güzel örnek olamayan bir baba, erkek çocuk için özdeşim kurulacak bir kişi olmaktan çıkar. Bu durumda erkek çocuk anne ile özdeşim kurarak ergenlikte ve yetişkinlikte eşcinsel duygular hissetmeye başlayabilir. Ödipal çatışmanın faydası nedir? Klasik ana yol psikanalize göre 3 yaşından önce ego ve süperego diye bir şey yoktur. Ödipal çatışmanın sayesinde çocuk ensestle ilgili bir yasak görür. Anne bana ait değil, o babama ait. Ona sahip olamam. Bir yasak gelir. Bu yasak bir tomurcuk halinde itten çıkar, büyür, bir filiz vererek süperegoyu oluşturur. Hem idealler, hem ayıp, yasak ve günah olan, hem de değer yargıları bu çatışmanın sonucunda süperegoyu meydana getirir. Anne babayla rekabet etmek, babadan dolayı korkular yaşamak, anneyi bırakmak, anneyle ilgili yeni adaylar bulmak gibi bütün bunlar olayın gerçeklik tarafıdır. Çocuk bu duvara toslaya toslaya idden bir parça daha çıkar ve ego adını verdiğimiz ana yapı meydana gelir. Yani ödipal çatışmanın insanoğluna vermiş olduğu iki önemli hediye ego ve süper egonun oluşmasıdır. Son zamanlarda ego psikologları veya diğer çalışmalar aslında insanın içinde doğduğunda egonun ve süper egonun da olduğunu, ödipal çatışma ile bu tomurcukların büyüyerek geliştiğini iddia ederler. Ama bu dünyada hala kabul görmüş bir düşünce değildir. Biz hala klasik dürtü kuramına göre konuşuyoruz. O kuramda diyor ki, ödipal çatışma idden egonun ve süper egonun ayrışmasını ve yeni bir yapı olarak yeni bir ruhsal aygıt parçası olarak ortaya çıkmasını sağlar. Peki her ailede ödipal çatışma çözülür mü? Bir ailede yukarıda saydığımız 5 kıstas yerine gelmezse ne olur? Hastalıklar böyle başlar. Ödipal'in çok çeşitli yansımaları vardır. Din literatüründe şöyle bir cümle vardır. Şeytan karşımıza her türlü çıkabilir. Ödipal de karşımıza her türlü çıkabilir. Baba ile annenin sevgi dolu ilişkisi yok. Baba hiç yok. Dışarıdan gelmiyor, anneyi dövüyor. Alkol almış. Anne korkudan hiç kimseyi çağıramıyor. Böyle bir yapılanmada çocuk anneden kopamıyor. Anneye bağımlı kalıyor. Bir taraftan babanın onu cezalandıracağı korkuları, diğer taraftan da annenin çekim gücü arasında çocuk sıkışıp kalıyor. Bu iki kutup arasında çocuk ne iş yapıyor? Çok büyük bir acı çekiyor. Bir taraftan 40 derece sıcak, diğer taraftan da -10 derece soğuk. Aynı anda gitgeller başlıyor. Baba her geldiğinde yoğun korkular, baba gidince anneye yanaşmalar. Daha sonra baba beni görecek, Baba beni cezalandıracak gibi korkularla çocukta çok yoğun bir stres başlıyor. Baba ve anne çocuğun bu sıkıntısını çözecek açılımlarda sağlayamayınca ödipal çatışma dediğimiz bu çatışma çocuk tarafından olumsuz bir hal aldığında bir kapsül haline gelir. Buna ödipal kapsül denir. Çözümlenmemiş bir çatışmayı içinde barındıran bu kapsül, bilinç dışının derinliklerine gömülür. Bu kapsül sayesinde çocuk yoğun çatışmayı geçici olarak dondurup rafa kaldırır. Buzdolabının derin dondurucusuna atar. Çocuk ödipal çatışmasını tamamlayamamış, sağlıklı bir ego ve süperego geliştirememiş, sıkıntılı bir şekilde latent dönem adını verdiğimiz gizli döneme geçmiştir. Aradan yaklaşık 10 yıl geçer. Bu 10 yıllık süreç içerisinde kapsül alttan alta vurur ara sıra. Bu vurmalarla ilgili belirtiler de vardır çocuğun hayatında ama çok fazla rahatsız etmez. Ahmet 12-13 yaşına geldiğinde ergenlik dönemine girer. Bir gece rüyalanma ile boşalma yaşar. Hormonların etkisiyle bir deprem meydana gelir çocuğun vücudunda. Menisi gelir. O yaşa kadar bilinç dışının derinliklerinde bir kapsül halinde tutulan ödipal çatışma hormonsal bir deprem sayesinde yerinden oynar ve derin ego adını verdiğimiz yere dayanır. Bütün sistemi alt üst eder. Bu depremle yoğun sıkıntı tekrar başlar. Ufak tefek sıkıntılar haricinde sorunu olmayan Ahmet bir anda 10 yıl önceki malzeme ile tekrar yüzleşmek zorunda kalır. 10 yıl önce ne vardı bu kapsülde? Çocuk anneye bağlı, anne onun eşi, babası, bütün bunları biliyor. Bütün bunları bilen bir baba, cinsel kimliğin temsilcisi olan pipiyi kesecek. Başka bir şey var mı? Yok. 10 yıl önce yaşanan bu olay nerede yaşandı? İdde yaşandı. Egonun ve süperegonun bilinçli parçalarının bu yaşanılandan haberi var mı? Yok, bilmiyorlar. Ama idde devamlılık var. Zaman mefhumu yok. 10 yıl öncesine gitti bu çocuk. 3 yaşındayken anneye olan masumca ilgi, anneye olan masumca bağlılık, anneye karşı cins içerikli fantazilere dönüşmeye başlar. Bu çocuk mastürbasyon yaparken aslında bilinç dışı annesini hayal etmeye başlar. Ve bunun böyle olduğunu bilen egonun bilinç dışı parçacığı, derin ego işi bilir ve sistemi korumak adına bu fantazilerin bilince çıkmaması için yoğun bir mesai harcamaya başlar. Çünkü ortada anneye karşı bilinç dışı bir cinsel dürtü vardır. Bu Ahmet'in akıl ve iradesiyle kabul edebileceği bir şey değildir. Hoş bir durum değildir. Bu dürtü bilince çıkmamalıdır. Bilinç dışında tutulmalıdır. Bütün mesele burada başlar. Ahmet annesine her yaklaştığında dürtü alttan vurduğu için anneyle sorun yaşar ve anneden uzaklaşmaya başlar. Çocuğa anne sarıldı mı çocuk bırak der. Babayla çatışmalar olur. Baba hem bir taraftan korkulan bir nesneyken diğer taraftan anne için rekabet edilen biridir. O yüzden çocuk baba ile de problem yaşamaya başlar. Ergenliğin en önemli faktörlerinden biri de ödipal kapsülün aktifleşmesidir. Ahmet okula gitsin, öğretmen kalk bakalım Ahmet desin. Şimdi ödipal karşımıza nasıl çıkıyor onu anlatacağım. Şimdi ödipal ne demekti? Baba ile otorite ile güçle rekabet demekti. Öğretmen kim? Otorite ve güç, yani baba. Öğretmenin karşısında Ahmet 3 yaşındaki haliyle babasının karşısında gibidir. Öğretmene posta koyabilir. Antisosyal kişiliğe bürünüp öğretmene saldırabilir. Ya da daha sık gördüğümüz bir şekilde öğretmenin karşısında zavallı bir konuma girer, kendini kötü hisseder. Öğretmen kalk dediği andan itibaren Ahmet'in yüreği pırpır etmeye başlar. Kalbi çarpmaya başlar. Eli avucu terlemeye başlar. Dili tutulur ve tak diye bayılabilir. Neden bayıldı Ahmet? Otoritenin karşısındaki yapı iddir. Derin ego tarafından mesele algılanır. Derin ego çok akıllıdır. Sistemi korumakla görevlidir. Derin devlet gibidir. Derin ego sistemi korumak için otoriteye karşı bir mesaj vermek ister. Derin ego otoriteye şu mesajı verir. Ben zavallı ve aciz biriyim. Bak senin karşında dimdik duramıyorum. Kalbim çarpıyor. Elim ayağım terledi ve bayıldım. Bu kadar aciz birini sen cezalandırma. Ben kendi cezamı verdim. Ben bedelimi ödedim. Sen beni cezalandırma. Amaç otoriteyi kandırmaktır. Böylece pipinin kesilmesi engellenmeye çalışılır. Biz buna kendi kendini hadım etme veya bedel ödeme diyoruz. Yani derin ego pipisini kurtarmak amacıyla kendi belirlediği bir bedeli öder. Bu bedel daha büyük bir bedel ödememek için derin egonun kendi belirlediği bir bedeldir. Bu bedel de kendi kendini hadım etmektir. Kendine bir ceza kesme, kendine bir bedel ödetmedir. Böylece otorite pipiyi kesmez. Mantıksız ama kendi içinde mantıklı bir sistem. Kapsülü orada tutmak için enerjisinin büyük bir kısmını harcayan Ahmet sorunlar yaşamaya başlar. Ödipal çatışmanın açılımları ortaya çıkar. Anlattığımız olay panik atak benzeri bir durumdu. Ahmet'e öğretmeni şunu da diyebilir. Kalk bakalım Ahmet, bugün İstiklal Marşı'nı sen okutacaksın. Bütün okulun karşısında. Ahmet çıkıp İstiklal Marşı okutacak. Sosyal fobi benzeri bir durum yaşayabilir. Hatta sınıfın karşısında, okuldakilerin karşısında bayılabilir. Panik atak ve sosyal fobi Ödipal'in bir uzantısıdır. Bir yelpaze düşünün. Yelpazenin biri panik atak, bir tarafı sosyal fobi ama şimdi cinsellikle ilgili yelpaze parçacıklarına gelelim. Ahmet evlensin. Öyle ya, bizim asıl konumuz cinsellik. Ahmet karısını seviyor, karısı da Ahmet'i seviyor. Evlenmeden önce sınırları zorlayan sevişmeleri olmuş. Hiçbir problemleri yok. Ama ilk gece tam ilişkiye girecekken Ahmet'in penisi iniyor, sertliğini kaybediyor. Ne oldu şimdi diyor Ahmet. Neyse dinleniyorlar, tekrar sevişiyorlar, sertleşiyor ve tam girecekken tekrar iniyor. Ahmet mastürbasyon yapıyor, penisi inmiyor ama tam ilişkiye girecekken penisi sönüyor. Biz buna bağlanma diyoruz. O kadar yoğun ki bu bağlanma vakaları. Çok sayıda bağlanan erkek var Türkiye'de. Ahmet çözemiyor bu işi. Neden kalkmıyor bu? Mastürbasyonda kalkıyor ama iş ilişkiye girdiğinde kalkmıyor. Bana büyü yaptılar, beni bağladılar diye düşünüyor. Burada bir şey olmuş. Kapsül açıldı ya. Şimdi Ahmet karısını annesi yerine koyuyorsa ön planda hangi duygu olacak? Suçluluk. Ahmet'in derin egosu bunu annene nasıl yaparsın diyecek. Eğer karısını babası yerine koyuyorsa babası yerine koymak ne demek? Karısı biraz otoriter bir kadınsa, Aliye Rona gibi bir kadınsa, dediğim dedik bir kadınsa, daha zengin bir kadınsa, Ahmet biraz da ezikse, eşi otoriter konumda bir kadınsa babası ile öyle bir ilişkiye girmez, korku ön planda olur. Korku ön planda ise o an yaşanan duyguda karısı baba figürüyle birleşmiştir. Suçluluk ön planında ise anne figürüyle birleşmiştir. Bu ikisi birbirinin içine girerse korku suçluluğu, suçluluk da korkuyu getirir. Ahmet'in derin egosu otoriteye yani babaya karşı şu mesajı verir. Bak benimki kalkmıyor, sen beni cezalandırma, ben kendi cezamı verdim. Ben bedelimi ödedim, sen bana bir ceza kesme. Suçluluk, günahkarlık ve korku sonucunda bir bedel ödeme var. Ereksiyon problemleri böyle ortaya çıkıyor. Şimdi Ahmet'in penisi kalktı, ilişkiye girdi. Fakat gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Yarım saat geçti, 45 dakika geçti, boşalamıyor Ahmet. Penisini vajinadan çıkarıp mastürbasyon yaptığında boşalıyor. Ama vajina içinde boşalamıyor. Gene aynı mekanizma. Babaya yine aynı mesaj var. Ben yapıyorum ama zevk alamıyorum, boşalamıyorum. Ben kendi cezamı verdim, sen bana ceza verme. Bu tablonun adı geç boşalma veya erkekte orgazm olamamadır. Veya Ahmet vajinaya giriyor, tam girince boşalıyor, erken boşalma. En çok gördüğümüz vaka değil mi? Babaya yine aynı mesaj var. Ben yaptım, hemen boşaldım. Sakın bana ceza verme. Ben belamı buldum. Kendime cezamı kestim, kendimi rezil ettim. Yeterince utandım, sen bana ceza verme. Gördünüz mü? Erken boşalma da bir bedel ödeme olarak karşımıza çıkabiliyor. Bir başka problem de eşcinsellik. Bir gün bir hastam geldi, bayan hasta. Hocam, benim kocam garip davranışlar gösteriyor dedi. Ne yapıyor dedim. Kocamın sertleşmesinde problemler vardı. Bir türlü sertleşme sağlayamıyordu. Ama mastürbasyon yaptığında sertleşmesi oluyordu. Doktora gidemedik. Bir gün kocam benden bir şey talep etti. Onu makatından uyarmamı istedi. Ben de onu makatından parmakla uyardım. Penisi sertleşti. İlişkiye girdik, ilişkiyi başardık. Hoşuma gitti bu ilişkiyi kurmamız ama bana tuhaf geldi. Her zaman parmaklıyorum ben. Ancak bu şekilde ilişkiyi tamamlayabiliyoruz dedi. Parmaklamadan adam sertleşmiyor. Parmaklamadan adam benimle ilişkiye giremiyor dedi. Eşim eşcinsel mi diye sordu. Bu adamda ne var? Ödipal var. Bedeli ödüyor. Parmaklatıyor, ardından penisi sertleşiyor. Bedel ödeyince mekanizma işliyor. Bazı insanlara da eşcinsel fantaziler gelir. Kendilerinin eşcinsel olduğunu düşünürler. Aslında derin egolarıyla babaya şu mesajı verirler. Bak, ben erkeklerden hoşlanıyorum, kadınlardan hoşlanmıyorum. Ben senin için tehlikeli değilim. Ben anneyi senin elinden alamam. Ben erkeklerden hoşlanıyorum diyerek eşcinsel dürtülerle, eşcinsel eğilimlerle bedel öderler. Buradan baktığımızda da bu arkadaşımız eşcinsel değil. Ödipal çatışmanın bir uzantısı olarak, bir bedel ödeme olarak eşcinsel dürtü ve eylemler gerçekleşebilir. Bunlar gerçek eşcinsel değildirler. Sadece bedel ödeme mekanizması ile işleyen bir sistemleri vardır. Ödipal kompleks çözüldüğünde bunlar cinsel eğilimlerinden vazgeçebilirler. Eşcinsel yapıların çoğunda böyledir. Ama zamanla beslenip davranışçı öğrenmelerle desteklenip güçlenirler ve zamanla kalıcı bir yapıya dönüşebilirler. Gördüğünüz gibi kapsül çözümlenmeden bilinç dışında kaldığı sürece erken boşalmadan sertleşme problemlerini, cinsel isteksizlikten orgazm olamamaya, geç boşalmaya, eşcinsellikten sosyal fobiye, panik atak hastalığına kadar ödipal çatışma pek çok belirti olarak, hastalık olarak varlığını sürdürebilir. Kız çocuklarında ödipal nasıl yaşanır? Kızımızın adı da Ayşe olsun. Kızlarda durum farklı. Kızlar ne yapıyorlar? 3 yaşına geldiklerinde cinsel kimlik arayışına girmeye başlıyorlar. Pipi var mı, yok mu? Pipi kimde var? Babada var. Annede yok. O zaman benim pipim yok, ben kadınım diyen Ayşe, kadın olmanın ikinci kıstas olarak bir koca sahibi olmak ister. Yani penisin olmaması ve koca sahibi olmak cinsel kimliğin oluşması için yeterlidir. Burada Ayşe için ilk aşk nesnesi annedir. Ama anne ile rekabete girmesi gerekir. Bu durumda babayı ele geçirme fantezilerinden dolayı ilk aşkından, anneden uzaklaşma gibi bir risk vardır. Ayşe bir taraftan anneden bağını koparmaya çalışırken bir taraftan anne gibi olmaya çalışır. Bir taraftan da anne ile rekabete girer. Tüm yaşananlar Ayşe'de yoğun kaygı yaratır, korku yaratır. Erkek çocuklarında pipi kesilme korkusu varken kız çocuklarında annenin aşkını ve sevgisini kaybetme gibi bir korku vardır. Ayrıca babayı ele geçirme fantezileri yüzünden annenin sevgisini keserek veya bir başka şekilde onu cezalandıracağı şeklinde de bir korku vardır. Annenin kız çocuğuna vereceği en büyük ceza onu sevgisinden mahrum etmektir. Bu çok önemli bir yapıdır. Bu yapı kız çocuklarını borderline, sınır kişilik bozukluğuna da iten yapıdır. Yani erkek çocuğu pipisinin kesileceğinden korkarken kız çocuğu annenin sevgisini kaybetmekten korkar. Erkek çocuğun da böyle bir şey yok ama kız çocuğu annesinin sevgisini kaybetmekten endişe duyar ve bu çatışmayı yaşamaya başlar. Ayşe kadınlığını hissedebilmek ve olmayan penisi sahiplenebilmek için babaya bağlanır. Bu nedenle kız çocuklarda otoriteye, güce doğru bir yönelim vardır. Ancak Ayşe'nin cinsel kimlik oluşturabilmesi için de anne ile özdeşim kurması gerekir. İd halindeki Ayşe, babaya bağlanmadan dolayı annenin rahatsız olduğunu ve bütün bunları gördüğünü düşünür. Annem bunları gördüğü için bana olan sevgisini kesecek, beni sevmeyecek korkusunu yaşayan Ayşe, dayanılmaz bir sıkıntı içine girer. Bu çatışmanın çözümlenmesi için yine 5 ana kıstas devreye girer. Bunlar: 1. Anne ve babanın sevgi dolu bir ilişkilerinin olması gerekir. 2. Anne ile çocuk arasında iyi bir ilişki olmalıdır. Anne kızıyla kaliteli bir zaman geçirmelidir. 3. Ayşe'ye yeni koca adayları sunulmalıdır. 4. Baba kızının kendisinden kopmasına izin vermelidir. Yani babadan bağını kopararak bireyselleşmeye ve özelleşmeye çalışan çocuk bu süreçte baba tarafından olduğu gibi kabul edilmeli, desteklenmeli ve onaylanmalıdır. Baba asla sevgisini keseceği tehdidinde bulunmamalıdır. Bu sürecin sağlıklı gerçekleşebilmesi için ruhen sağlıklı bir babanın olması esastır. Kendi bilinç dışı çatışmalarını çözememiş, kendi ödipal çatışma yaşayan, kızına aşırı düşkün bir babanın çocuğuna yardımcı olması da beklenemez. 5. Kişi cinsel kimliği değersizleştiren bir ebeveyne sahip olmamalıdır. Yani çocuğun sağlıklı bir özdeşim kurabileceği bir ebeveyn olmalıdır. Örnek olarak kadınlık onurunu ve şerefine önem vermeyen, aldatılan, şiddete maruz kalan ve şiddet uygulanan kızına sahip çıkamayan bir anne, kız çocuk için özdeşim kurulacak bir kişi olmaktan çıkar. Bu durumda kız çocuk babayla özdeşim kurarak ergenlikte ve yetişkinlikte eşcinsel duygular hissetmeye başlayabilir. Gördüğünüz gibi bu kıstaslar oluştuğunda Ayşe babayı bırakır, anneyle özdeşim kurar ve cinsel kimliğini oluşturur. Bu sağlıklı bir durumdur. Bu kız çocuk ne yaptı? Anne ile ilişki kurdu. Anne beni sevmeyecek, beni terk edecek korkusu ortadan kalktı. Babadan da bağı kopardı, mesele bitti. Her ailede bu böyle oluyor mu? Hayır. Anne çocuğuyla kaliteli bir vakit geçirmiyorsa, başında 3-4 tane çocuk varsa, her gün bir sürü sorunla uğraşıyorsa, ekonomik sıkıntıları varsa, anne çocuğun kaliteli bakım ihtiyacını karşılamayınca çocuk yine babadan kopamıyor. Anne ile baba kavgalı dövüşlü olduğunda çocuk gene babadan kopamıyor. Yeni koca adayları da yok tabii Ayşe'ye. Bu kıstaslar olmayınca Ayşe ne yapacak? Babaya bağımlı kalacak. Bu bağ Ayşe'yi bunalttığı için de Ayşe ödipal çatışmayı yine bir kapsül yapacak ve bilinç dışının derinliklerine gömecektir. Aradan 10 yıl geçti. Ayşe bir gün adet görmeye başladı. Hormonları bir deprem yarattı. Bu depremden sonra kapsül ne oldu? Yukarı çıktı. 10 yıl önce olmayan ego ve süper ego sistemde hakim. Derin ego kapsüldeki malzemeyi görüyor ve bunun sistem için sıkıntılı olacağını düşünüyor. Babaya karşı cinsel içerikli fantezilerin bilinç seviyesine çıkmaması için derin ego çalışmalarına başlıyor. Ayşe babaya her yaklaştığında örtüleri alttan vuracağı için ergenlik bunalımı yaşayacak, hem babadan hem de anneden uzaklaşacak. Ayşe'yi evlendirelim mi? Ayşe üniversitede tanıştığı Ahmet'le sevişti, oynaştı. Her şey normal, hiçbir problem yok. Evlendiler ve ilk gecelerini yaşayacaklar. Ahmet tam penisi vajinaya sokacakken Ayşe kasılacak ve eşini üzerinden iterek cinsel ilişkiyi reddedecek. Ahmet, daha düne kadar her şey normaldi, sevişiyorduk, bir şey yoktu. Şimdi ne oldu anlayamıyorum diyecek. Ayşe, bilmiyorum, elimde değil. Seninle birlikte olmak istiyorum ama yapamıyorum. Sanki bir şey içimden bana engel oluyor, kendimi kaybediyorum diyecektir. İşte vajinismusun temelinde yatan olay ödipal çatışmadır. Koca baba yerine koyulmuş olabilir. Koca anne yerine koyulmuş olabilir. Baba yerine koyulmuşsa suçluluk, anne yerine koyulmuşsa korku ön planda olacaktır. Ama her halükarda ikisi birbirini besler. Bu anneye karşı verilmiş bir mesajdır. Bak, ben kendime bir ceza verdim. Ben sana ait olanı almakta suç işledim, günah işledim. Ben bu cezamın bedelini ilişkiye giremeyerek ödedim. Ne olur sen bana olan sevgini kesme, beni sevmeye devam et. Vajinismuslu kadınların eşleri hep şöyle der. Karım o anda çocuklaşıyor, karım o anda tuhaf oluyor, bir başkası gibi oluyor. Ayşe 3 yaşındaki çocuk gibi annesinin sevgisini kaybedince ölecekmiş gibi olursa, o anda kocası ile cinsel ilişki yaşarsa, o anı yaşayacakmış gibi korku ve suçluluk yaşar. Bu sayede ilişkiyi reddeder. O kadın ilişkiye girsin, izin verelim, anında acı duyabilir. Çok yoğun acı duyabilir. Her ilişkide de bunu yaşayabilir. Buna disparoni denir. Anneye de ne mesaj vermektedir? Bak, ben kendimi cezalandırıyorum. Ben işlediğim günahların bedelini ödüyorum. Ben suçluyum. Günahkarım. Ben bunun bedelini ödedim. Ne olur sen beni sevmeye devam et. Bu kadın aseksüel olabilir. Cinsel soğukluk yaşayabilir. Orgazm olamayabilir. Cinsel isteksizlik yaşadığında, bak ben soğuk bir kadınım. Senin kocanı elinden alamam. Ben kendimi cezalandırdım, sen beni sevmeye devam et mesajı verilir. Kadın ilişkiye girer, girer ama hiç orgazm olmaz. Yapar yapar ama orgazm olmaz. Orgazm olamamada da ben kendime ceza verdim, hiç boşalamıyorum. Sen benden sevgini eksik etme, sen beni sevmeye devam et mesajı vardır. Cinsel isteksizlik, vajinismus, uyarılma problemleri var kadınlarda değil mi? Cinsel tiksinti bozuklukları, cinsel fobiler, penisi görür görmez bunaltı, bunların hepsi gördüğünüz gibi bilinç dışı birer savunmadır. Kapsülün içindekilerden kişiyi korur. Kim yapar bunu? Derin ego, derin devlet. Çünkü ego bunları kaldırabilecek yapıda değildir. Ödipal çatışma 3-5 yaş diyoruz ama 6-7 yaşa kadar uzayabilir. Ergenlik de 12-13 yaşında başlar ama başlangıcı 14 yaşına kadar uzayabilir. Ergenlik 17-18 yaşında biter denir. Ama ben ülkemizde 20 yaşına kadar hala ergenliğin devam ettiğine inanıyorum. Ergenlik döneminde bu ödipal çatışmalar telafi edilebilir. Ailelerin yapmış olduğu hatalar okullarda telafi edilebilir. O yüzden Atatürk'ün dediği gibi öğretmenler çok önemli. Ama maalesef bu ülkede öğretmenler değer görmüyor. En ucuz meslek haline geldi. Aslında çok kutsal bir meslek.